Kitabın adı Kraliçenin Soytarısı. Yazarı Philippa Gregory. Kış 1558. 67. ayrım. Hatfield'dan uğurlanmadan gideceğimizi sanıyordum. Ama beyaz ufukta güneşin kehribar gibi kıpkızıl parladığı buzlu sabahta atıma yürürken yakışıklı ve gülümseyen gözleriyle koyu kırmızı bir pelerine sarınmış yanında John Dee ile birlikte Lord Robert'ı gördüm. Oğlanı yolculuk boyunca yetecek kadar kalın giydirdin mi diye sordu bana. Gece dona çekti, hava iğne gibi batıyor. Arkamı işaret ettim. Deni üzerindeki kalın yünden hırkayla zorla yanına aldırdığım şalı taşımaya çalışıyordu. Kalın yünlü başlığının altından göz ucuyla bana baktı. Zavallı oğlan giysilerinin içinde neredeyse boğulacak dedim. Donmayı bırak terleyecek. Robert başını salladı. Adamlar bir hafta içinde Calais'ten serbest bırakılıyor dedi. Bir gemi onları alıp Gravesend'e getirecek. Kalbimin hızlandığını fark ettim. Kız kıpkırmızı oldun diye dalga geçti Lord Robert sevimli sevimli. Sizce mektubumu almış mıdır? Eve ilk geldiğimde gönderdiğim mektubu diye sordum. Lord Robert yüzünü buruşturdu. Almış olabilir ama söylemek istediklerini yüzüne söyleyebilirsin. Çok yakında. Ona biraz daha yaklaştım. İşte mektubumu almamışsa Calais'ten kaçtığımı bilmeyecek. Öldüğümü zannedebilir. İngiltere'ye gelmeyip İtalya'ya ya da başka bir yere geçebilir. Ölmen çok zayıf bir ihtimal olmasına rağmen mi? Diye sordu Lord Robert ciddi bir ifadeyle. Kimse bunu ona söylememesine rağmen, hiçbir kanıt olmamasına rağmen. Ya oğlu? Savaş kargaşasının verdiği şaşkınlıkla dedim zayıf bir sesle. Birileri seni aradı dedi. Ölmüş olsan cesedini bulurlardı. Rahatsız rahatsız kımıldandı. Daniel yanıma gelip kollarını uzattı. Daniel kucağa diye emretti. Bekle biraz dedim dalgın dalgın. Lord Robert'a geri döndüm. İşte birileri sizinle gittiğimi ona söylediyse. Senin hayatta olduğunu ve seni nerede bulacağını bilecektir dedi mantık yürüterek. Ardından durup elini alnına vurdu. Bayan oğlan, baştan beri beni salak yerine koydun. Onunla ayrılmıştınız değil mi? Ve senin benimle kaçtığını düşünmesinden korkuyorsun. Seni bulmaya gelmeyecek çünkü seni gözden çıkardı. Ve şimdi artık beni istemiyorsun ama onu kaybettin. Elinde tek kalan onun oğlu. Aniden şüpheyle durdu. Bu kocanın oğlu değil mi? Evet dedim kararlı bir sesle. Senin mi peki? Dedi ucunda bir yerlerde bir yalan dolandığını fark ederek. Evet dedim tereddütsüz. Lord Robert bir kahkaha attı. Yüce Tanrım, kızım sen gerçekten soytarısın. Elinden kaçırana kadar onu sevmiyordun. Evet, dedim dişlerimi sıkarak. Aslında budaladan çok kadınsı bir tavır, dedi hakkımı vererek. Bence kadınlar erkekleri en çok kaybettiklerinde ya da ulaşamadıklarında seviyor. Eyvah eyvah, benim küçük soytarım. Bence bir gemiye atla ve olabildiğince çabuk Daniel'ına koş. Yoksa hapisten çıkıp bir kuş gibi özgür uzaklara uçacak ve onu bir daha asla bulamayacaksın. Kale ise gemi bulabilir miyim diye sordum alık alık. Bir an düşündü. Hemen anında hayır ama askerlerimi eve getirecek olan gemiyle gidebilirsin. Sana kağıt yazarım. Seyise parmaklarını şaklatıp kağıt kalem ve bir katip bulmaya gönderdi. Katip geldiğinde benim ve oğlumun gemiye bedava binmesini sağlayacak 3 satırlık bir not yazdırdı. Gerçek bir minnetle yerlere kadar eğilerek reverans yaptım. Teşekkürler lordum dedim, kalpten teşekkürler. O kalp titreten gülümsemesiyle gülümsedi. Rica ederim sevgili küçük soytarım ama gemi bir hafta içinde yola çıkıyor. Kraliçeden ayrılabilecek misin? Hızla göçüyor dedim alçak sesle. Bu yüzden hemen yola çıkmak için acele ediyordum. Elizabeth'in cevabını duymak için direniyor. Bu bilgiyi naklettiğin için teşekkürler. Geçen gün inkar etmiştin de, dedi. Dudaklarımı ısırdım. Bunu ona söylemek, Elizabeth'e ve tahtı ele geçirmek için ordusunu çağırmaya hazır olduğunda harekatını planlayacak olanlara söylemek demekti. Pot kırmadın, merak etme, dedi. Doktorlarının yarısı, kraliçenin nasıl olduğunu bize aktarmak için buradan para alıyor. John Dee yanımıza yaklaştı. Peki prensesin kalbini görebildin mi diye sordu kibarca. Gerçek dini devam ettireceğine yemin ederken sence ciddi miydi? gerçekten Katolik bir kraliçe olacağına inanıyor musun? Bilmiyorum, dedim kısaca. Eve dönerken Tanrı'nın bana yol göstermesi için dua edeceğim. Robert bir şey söyleyecekti ama John Dee elini onun koluna koydu. Hannah, kraliçeye doğru olanı söyleyecek, dedi. Önemli olanın şu ya da bu kraliçe, Tanrı'nın şu ya da bu ismi olmadığını biliyor. Önemli olan bu ülkede huzur olması. Böylece işkence ya da ölüm tehdidi altındaki kadınlar ve erkeklerin buraya gelebilmesi ve adil bir biçimde yargılanması. Durakladığı sırada babamla benim İngiltere'ye güvenli bir liman bulma umuduyla göç edişimizi düşünüyordum. Önemli olan kadın ve erkeklerin istediği şeylere inanması, istediği biçimde adlandırdıkları tanrılarına, istediği biçimde ibadet edebilmesi. Önemli olan burada dünyada iyi bir güç odağı olacak güçlü bir ülke, kadın ve erkeklerin serbestçe soru sorup serbestçe öğrenebileceği bir ülke kurmamız. Bu ülkenin kaderi, erkek ve kadınların özgür olduğu bir yer olmak. Durdu. Lord Robert bana gülümsedi. Ben onun ne yapacağını biliyorum, dedi tatlı tatlı. Çünkü o hala benim yumuşak kalpli bayan oğlanım. Kraliçeyi, Tanrı onu kutsasın, zavallı kadın, son saatlerinde rahatlatmak için ne söylemesi gerekiyorsa onu söyleyecek. Hiçbir kraliçe, tahta onunki kadar büyük umutlarla gelip bu kadar üzüntü içinde ölmedi. Eğilip Daniel'ı kollarıma aldım. Seyisler ahırdan atımı getirdi. Jane Dormer evden çıktı ve her iki adama da tek kelime etmeden tahtrevanına bindi. Calais'te iyi şanslar, dedi Robert Dudley gülümseyerek. Ancak birkaç kadın hayatının aşkını bulmayı başarabiliyor. Umarım onlardan birisindir minik bayan oğlan. Ardından el salladı, geriledi ve geçmemi bekledi. St. James Sarayı'na doğru soğukta uzun bir yolculuk yaptık ama Danny'nin minik bedeni önümde atın üstündeyken sıcacıktı ve arada bir neşeyle şarkılar mırıldanıyordu. Bense düşünceler içinde sessiz sessiz atımı sürdüm. Yolculuğumun sonunda kraliçeyi göreceğim dakikalar çok uzakta gibiydi. Ona henüz ne söyleyeceğimi bilmiyordum. Elizabeth sağ elini kaldırıp ondan istenen yemini etmiş, kendi görevini tamamlamıştı. Şimdi bunu yaparken ne kadar samimi olduğuna karar vermek benim görevimdi. Saraya vardığımızda salon sessiz sedasızdı. Birkaç muhafız iskambil oynuyordu. Ateşin ışığı titriyor, meşaleler kısık kısık yanıyordu. Bill Somers yarım düzine daha insanla birlikte kraliçenin kabul odasındaydı. Bunların çoğu paralı memur ya da doktordu. Kraliçeyi görmeyi bekleyen, hastalığında ona dua eden tek bir dostu ya da akrabası yoktu. İngiltere'nin sevgilisi değildi o artık ve o da sessizliğe gömülüydü. Danny, Will'i fark edip ona doğru atıldı. ''İçeri gir'' dedi Will. ''Kraliçe seni sorup duruyordu. Biraz daha iyi mi?'' diye sordum umutla. Başını salladı. ''Değil.'' Dikkatle özel odasının kapısını açıp içeri girdim. Hanımlarından ikisi ateşin yanına oturmuş, onu gözlemek yerine dedikoduya dalmıştı. İçeri girdiğimizde suçlu suçlu yerlerinden zıpladılar. Yanında kimseyi istemedi, dedi biri savunmaya geçerek Jane Dormer'a ve durmadan ağladı. Umarım bir gün siz de tek başınıza yatar ve ağlarsınız, diye yapıştırdı Jane Dormer kıza. Jane'le ben önlerinden geçip kraliçenin yatak odasına girdik. Minik bir kız gibi yatakta büzüşmüş, saçları yüzünün etrafına dağılmıştı. Kapı açıldığında sese dönüp bakmadı. Derin bir acı içindeydi. Majesteleri, dedi Jane Dormer, sesi çatlak. Kraliçe kımıldamadı ama arada bir gelen hıçkırık sesini duyduk. Kalp atışı gibi düzenliydi. Sanki ağlamak kalp atışı misali bir yaşam işareti olmuştu. Benim, dedi Jane ve soytarı Hannah. Prenses Elizabeth'in yanından geliyoruz. Kraliçe derin bir iç çekti ve başını bitkin bitkin bize doğru çevirdi. Yemin etti, dedi Jane, ülkeyi gerçek dinde devam ettireceğine yemin etti. Yatağın yanına yanaşıp Kraliçe Mary'nin elini tuttum. Bir çocuğunki kadar minicik ve hafifti. Ondan geriye hiçbir şey kalmamıştı. Hüzün onu rüzgarın savurup atabileceği bir toza çevirmişti. Eski püskü kırmızı giysileriyle, yüzü umutla gürbüz atının üstünde Londra'ya gelişini ve ülkenin büyük adamlarını alıp onları kendi oyunlarıyla dize getirdiğindeki cesaretini hatırladım. Kocasıyla birlikteyken mutluluğunu ve seveceği bir bebeğe, İngiltere için bir oğlana duyduğu özlemi düşündüm. Annesinin anılarına ve Tanrısına duyduğu sevgiye candan bağlılığını düşündüm. Minik eli elimde ölen bir kuş gibi kıpırdandı. "Elizabeth'i yemin ederken gördüm," diye başladım. Toparlayabildiğim en kibar yalanı söylemek üzereydim. Ama yavaşça, dayanamayarak ona gerçeği söyledim. Sanki görme yeteneğim beni konuşturuyormuş gibi. "Mary yeminini tutmayacak ama yeminini tutmaktan daha iyisini yapacak. Umarım bunu şu anda anlayabiliyorsunuzdur. Kraliçeliği kadınlığından çok daha iyi olacak. Bu ülkenin insanlarına, bütün kadın ve erkeklere kendi vicdanlarıyla hareket etmeyi, kendi tanrılarına giden yolu kendilerinin bulması gerektiğini öğretecek. Bu ülkeye huzur, refah getirecek. Siz bu ülkenin insanları için en iyiyi yaptınız ve arkanızda iyi bir veliaht var. Elizabeth asla sizin gibi bir kadın olmayacak ama İngiltere'ye iyi bir kraliçe olacak. Bunu biliyorum." Kraliçe başını hafifçe kaldırdı. Göz kapakları hafifçe aralandı. Bir kez daha bana o dimdik, dürüst gözleriyle baktı. Ardından gözlerini kapadı ve kımıldamadan yattı. Hizmetkarların telaşla Hatfield'a koşturmalarını seyredecek kadar kalmadım. Çantamı topladım, Danny'nin elinden tuttum ve Gravesend'e giden bir tekneye atladım. Lordumun mektubunu geminin kaptanına gösterdim ve bana yola çıkacakları zaman haber göndereceğine söz verdi. Bir iki gün bekledik, ardından Danny ile birlikte ufak gemiye binip Calais'e doğru yola koyulduk. Danny, ayaklarının altında sallanan güverte ile dalgaların çarpıp çıkardığı sesle, yelkenlerin gıcırtısı ve martıların çığlıklarıyla gemide çok eğlendi. "Deniz!" diye haykırdı, tekrar tekrar. Yüzümü ufacık ellerinin arasına alıp kocaman siyah gözleriyle bana bakarak neşesini bana ifade etmeye çabaladı. "Deniz! Anne, deniz!" "Ne dedin sen?" dedim afallayarak. Daha önce hiç adımı söylememişti ama bana Hannah demesini bekliyordum. Hiç aklıma gelmemişti. Sanırım düşünmem gerekirdi ama bana anne diyeceği hiç aklıma gelmemişti. "Deniz!" diye tekrarladı itaatle ve onu yere bırakmam için debelendi. Gedikli duvarları kuşatma yüzünden yanları siyah yağ lekeleriyle kaplı kalesi, yangın nedeniyle kararan taşlarıyla Calais artık farklı bir yerdi. Limana girdiğimizde tıpkı kazıklarda yanan pek çok kafir gibi iskele duvarında bağlıyken ateşe verilen İngiliz gemilerini gördüğünde kaptanın suratı asıldı. Askeri bir çeviklikle gemiyi yanaştırıp meydan okur gibi tahta iskeleyi aşağıya savurdu. Danny'yi kollarıma alıp iskeleden aşağı yürüyerek şehre girdim. Eski şehrimin yıkıntıları arasına girmek, rüya görmek gibiydi. Bildiğim sokakları, evleri gördüm. Bazılarının duvarları ya da çatıları eksikti. Sazdan damlı evler feci bir bedel ödemiş, hepsi yıkılıp gitmişti. Sokağın aşağısına bir zamanlar kocamla yaşadığım yere gitmek istemedim. Görebileceklerim beni ürkütüyordu. Evimiz hala yerinde duruyorsa ve annesiyle kız kardeşleri hala oradaysa onlarla nasıl barışacağımı bilmiyordum. Annesine rastlarsam, bana kızgınsa ve Danny'yi benden almaya kalkışırsa ne yapar, ne söylerdim bilmiyordum. Ama annesi ölmüşse ve evi yıkılmışsa bu hepsinden beter bir durumdu. Bunun yerine kaptan ve silahlı muhafızlarla birlikte tepesinde beyaz ateşkes bayrağımızın asılı bulunduğu kaleye çıktım. Bizi bekliyorlardı. Kumandan sivil giysilerle dışarı çıkıp kaptanla hızlı hızlı Fransızca konuştu. Kaptan sadece bir ya da iki kelime anlayabildiği için sinirlendi. Öne eğilip ağır ağır ve yüksek sesle "İngilizleri almaya geldim. Anlaşıldığı üzere. Anlaşma yapıldığı gibi ve onları hemen bekliyorum," dedi. Hiçbir cevap alamayınca aynı sözleri tekrarladı. Bu kez daha da yüksek sesle. "Kaptan, sizin adınıza konuşmamı ister misiniz? Fransızca biliyorum," diye teklif ettim. Rahatlayarak bana döndü. "Konuşabilir misin? Bu işe yarayabilir. Bu aptal niye bana cevap vermiyor?" Biraz öne çıktım ve kumandana Fransızca, "Kaptan Getting onu bağışlamanızı diliyor. Kendisi Fransızca bilmiyor. Ben sizin için ona tercüme edebilirim. İsmim Madame Carpenter. Ben kocam için geldim. Fidye ile kurtarılanlardan. Kaptan da diğer erkekleri almaya geldi. Gemimiz iskelede bekliyor. Adam hafif bir baş selamı verdi. Madam, size minnettarım. Adamlar toplu halde ve hazır durumda. Önce sivilleri bırakacağız, ardından askerler uygun adım limana yürüyecek. Silahları iade edilmeyecek, anlaştık mı? Söylediklerini kaptana tercüme ettim, kaşlarını çatarak bana baktı. Silahları geri almamız gerek, dedi. Omuz silktim. Tek düşünebildiğim, Daniel'ın içeride, kalede bir yerde serbest bırakılmayı beklediğiydi. Alamıyoruz ama. Ona tamam de ama söyle, bu durumdan hiç hoşnut değilim, dedi kaptan, huysuz huysuz. Kaptan Getin kabul ediyor, dedim zorlanmadan Fransızca. Lütfen içeri gelin. Kumandan bizi tahta köprüden geçirip içerideki bahçeye aldı. Başka bir kalın duvarın arasından geçen dar bir yol, 200 kadar adamın toplandığı ana bahçeye açılıyordu. Askerler bir grup, siviller ayrı bir grup oluşturmuştu. Daniel'ı görmek için gözlerimle sıraları tek tek taradım ama onu göremedim. Kumandan, kocamı arıyorum, Daniel Carpenter, sivil dedim. Onu göremiyorum. Sanırım kalabalıkta gözümden kaçıyor. Daniel Carpenter mı? Diye sordu. Dönüp sivillerin başında bekleyen adama bir emir patlattı. Daniel Carpenter diye gürledi nöbetçi. Sıraların ortasından bir adam öne çıktı. Kim soruyormuş? Diye sordu Daniel. Benim kocam. Dünya etrafımda dönmeye başladı ve ben bir an gözlerimi kapattım. Daniel Carpenter benim dedi Daniel tekrar, sesi azıcık bile titremeden. Özgürlüğe bir kala bir adım öne çıkıp onu bekleyen yeni tehlikeyi bir an bile tereddüt etmeden karşılayarak. Kumandan eliyle ona gelmesini işaret etti. Ardından benim görebilmem için yana çekildi. Daniel o an ilk kez beni gördü ve bembeyaz kesildiğini fark ettim. Daha yaşlı görünüyordu. Biraz bitkindi, zayıflamıştı ama kış solgunluğu kış bitkinliğinden öte bir şeyi yoktu. Aynıydı. Siyah kıvırcık saçları, koyu renk gözleri, öpülesi dudakları. Ve o benim gülümsememle aynı kendine has gülümsemesi üzerime aydınlandı. Anında arzu dolu, sadık ve neşeli. Daniel diye fısıldadım. Daniel'ım. Ah Hena dedi alçak sesle. Sensin. Arkamızda siviller isimlerini imzalayıp özgürlüğe adım atıyordu. Haykırılan emirleri ya da ayak seslerini duymuyordum. Tek görebildiğim, tek bildiğim Daniel'dı. Kaçtım dedim. Özür dilerim, çok korkmuştum ve ne yapacağımı bilmiyordum. Lord Robert beni sağ salim İngiltere'ye geçirdi ve Kraliçe Mary'e geri döndüm. Sana hemen mektup yazdım. Düşünecek vakit olsa sensiz gitmezdim. Yavaşça öne bir adım atıp elimi tuttu. Sürekli durmadan seni hayal ettim dedi alçak sesle. Fırsat bulmuşken Lord Robert'la gidip beni terk ettiğini sandım. Hayır, asla. Daha o an seni istediğimi biliyordum. Sana mektup göndermeye çalıştım. Sana ulaşmaya çabaladım. Yemin ederim Daniel, senden başka kimseyi düşünmedim. Buradan gittiğim ilk günden beri. Karım olmaya mı geldin? Diye sordu uzatmadan. Başımla onayladım. Bu önemli anda dilimin bütün akıcılığını yitirdiğini fark ettim. Derdimi anlatamıyor, bildiğim hiçbir dilde onu ikna edecek kelimeleri bulamıyordum. Fısıldayamadım bile. Sadece duyguyla başımı salladım ve Danny kalçamda, kolları boynumda şen bir kahkaha atıp beni taklit ederek başını sallamaya başladı. Daniel'ın sevinmesini, beni kapıp kollarını almasını bekliyordum ama o ciddiyetini bozmadı. ''Seni geri alıyorum'' dedi sakin sakin ve ''Seni sorgulamayacağım. Ayrı geçen bu süreyle ilgili başka hiçbir şey konuşmayacağız. Benden asla bu konuya ilişkin bir sitem duymayacaksın.'' Yemin ederim. Bu oğlanı da kendi oğlum gibi büyüteceğim. Bir an ne demek istediğini idrak edemedim. Sonra nefesimi tuttum. Daniel, bu senin oğlun. Senin kadınından olan, senin öz oğlun. Bu onun oğlu. Fransız atlılarından kaçıyorduk. Düştü, göçüp giderken oğlunu bana verdi. Üzgünüm Daniel, acı çekmeden hemen o an öldü. Ve bu senin oğlun. Onu üzerime geçirdim. Artık benim oğlum. Benim de oğlum. Benim oğlum mu? Diye sordu şaşkın şaşkın. Çocuğa ilk kez baktı ve herkesin görebileceği gibi o da kendi gözlerinin kopyası siyah gözleri ve o minik cesur gülümsemeyi gördü. Benim de oğlum, dedim kıskançlıkla. Kendini benim oğlum biliyor. Daniel yarı güler, yarı hıçkırır gibi hafif bir kahkaha attı ve kollarını açtı. Danny babasına uzanıp güvenle kucağına gitti. Minik tombul kollarını onun boynuna doladı. Yüzüne baktı. Dikkatle bakabilmek için geri çekildi. Sonra minik yumruğunu göğsüne dayayıp kendini tanıtır gibi Daniel dedi. Daniel onu başıyla onaylayıp kendi yumruğunu göğsüne bastırdı. Baba dedi. Danny'nin minik ay biçimindeki kaşları ilgiyle havalandı. Senin baban dedi Daniel. Bir eliyle oğlunu tutarken diğer eliyle elimi aldı. Kararlı bir tavırla kolunun arasına soktu. Sevk memuruna yürüyüp ismini söyledi. Listede adını işaretlettirdi. Ardından hep birlikte açık duran demir kapılara yürüdük. Nereye gidiyoruz diye sordum umurumda bile olmamasına rağmen. Danny ve kocamla birlikte olduğum sürece düz olsun yuvarlak olsun, gökyüzünün göbeği olsun ya da güneş etrafında çılgınca dönüyor olsun dünyanın her yerine gidebilirdim. Kendimize bir ev kuracağız dedi kararlı. Sana, bana ve Daniel'a. İnsanlarımız gibi yaşayacağız. Sen karım olacaksın, Daniel'ın annesi ve İsrail'in çocuklarından biri olacaksın. Kabul, dedim onu şaşırtarak. Olduğu yerde durdu. Kabul mü? Diye tekrarladı alaylı. Başımı salladım. Ve Daniel insanlarımızdan biri gibi yetişecek, diye onay almak istedi. Yine başımla onayladım. Onlardan biri oldu bile, dedim. Onu sünnet ettirdim. Ona anlatman gerekecek. Büyüdüğünde de babamın İbranice İncil'ini okuyacak. Bir iç çekti. Hena, bütün hayallerime rağmen bunu asla hayal etmemiştim. Kendimi ona yasladım. Daniel, genç bir kızken ne istediğimi bilmiyordum. Ardından kelimenin tam anlamıyla bir budalaydım. Ama artık yetişkin bir kadınım. Seni sevdiğimi biliyorum. Bu çocuğu, hatta başka çocuklar da istediğimi biliyorum. Aşk için kendi kalbini kıran bir kadın gördüm. Benim kraliçe Mary'mi. Aşktan kaçmak için yine kendi ruhunu inciten başka bir kadın gördüm. Benim prensesim Elizabeth'i. Ben ne Mary ne Elizabeth olmak istiyorum. Kendim olmak istiyorum. Hannah Carpenter. Ve inançlarımızı tehlikede olmadan sürdürebileceğimiz bir yerde yaşayacağız diye üsteledi. Evet dedim. Elizabeth'in yaratacağı İngiltere'de. 67. ayrımın sonu. Sayfa 689. Yazarın notu. Hannah ve ailesindeki karakterler kurmacadır. Ancak bu dönemde Avrupa'nın her yerinde olduğu gibi Londra'da da inançlarını saklayan Yahudi aileleri mevcuttu. Sesi Roth'un duygulu hikayesine ve film yapımcısı ve yayımcı Naomi Green'e bu cesur yaşamlarla ilgili ufak bir bakış açısı sağladığı için minnettarım. Romanda geçen karakterlerin çoğu gerçektir ve bu kurmacada tarih kayıtlarına benim anladığım şekliyle oturabilmeleri için tarafımdan yaratılmışlardır. Calais'in tarihi konusunda benimle vaktini ve bilgisini cömertçe paylaşan Fransız tarihçi Georges Facu'ye teşekkürlerimi sunuyorum. Kitabın seslendirmesi bitti. Kitabın adı Kraliçenin Soytarısı. Yazarı Philippa Gregory. Seslendiren Sevda Türkeri. Seslendirme bitiş tarihi 17 Mart 2013.